Artisan Podcast.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Herkese merhabalar. Yeni bir podcast'imizde Kurnaz'la beraber karşınızdayız. Bu podcast'imizde ve daha öncekilerde, onlar da gözden geçirildi, düzeltildi çünkü, bir farklılıklar aslında hissedeceksiniz. Şöyle ki, bizim podcast'lerimizin özellikle ses düzenine, sesin kalitesinin kötülüğüne vurgular vardı. Ondan sonra bizim Kurnaz'la beraber bağlı olduğumuz, bizim menajerimiz dediğimiz bir Özge'miz var. Özge baktı, yok bu adamlar beceremiyor dedi. İşe el attı. Özge ve kendi şirketi Artisan. Onun için artık seslerimiz gayet iyi geliyor sizin kulaklarınıza. LinkedIn'den ilgili olarak Kurnaz'ın söyleyecekleri var.
Evet, hoş geldiniz bir kez daha. Şimdi bu podcastlarda fark ettiğimiz şey, bunun altına yorum yapmak diye bir kavram yok. Hani biz çok alışmışız. Twitter'da, LinkedIn'de falan bir takım şeyler söylediğinizde altına insanların yorum yapmasına, fikirlerini söylemesine. Dolayısıyla burada söylediğiniz lafların hepsi burada kalıyor. Ama siz başka şeyler söylememizi, başka konular konuşmamızı, bu konularda yorum yapmayı istiyorsanız lütfen biz bu konuşmaları, podcastları LinkedIn'de post ettikten sonra o postların altına yorum yapın. Erhan da ben de bunları dikkatle okuyoruz ve elimizden geldiğince bundan sonraki bölümlerde sizin görüşlerinize göre bir takım şeyleri konuşmayı planlıyoruz.
Bu bizim için de iyi oluyor çünkü bize ışık tutuyorsunuz. Burada birkaç tane vurgumuz var. Biz podcast'imizi yaptıktan sonra World Economic Forum'un Global Risk Report'u ile ilgili bunun kısa vadeli ve uzun vadeli olduğunu, bizim kısa vadeli üstüne konuştuğumuzu mesela bir dinleyicimiz vurgulamıştı. Burada kısa vade deki eleştirilerimizin uzun vadeli risk analizinde ilk 4 sırayı Environmental Concerns ve Global Warming bazlı risklerin kapladığını gördük, düzeltmişler. Yani aslında orada forumun röportaj yaptıkları, fikirlerini aldıkları düzeltmişler. Bize daha uyumlu hale getirmişler riskleri. O hoşumuza gitti. Onunla ilgili konuşuruz ileride. Daha sonraki podcastlerimizde de bize konuşma konusu olarak tavsiye ettiğiniz, bizden arzu ettiğiniz hidrojen var. Benim notlarıma göre karbondioksit var. Karbondioksitin tutulması, depolanması ve ekonomik değeri olan ürünlere çevrilmesi. Biz buna sequestration, capture, sequestration, utilization. İşte Türkçeleri tutulma, depolama ve bunun değerli ürünlere çevrimi. Onunla ilgili konuşacağız. İşte dediğimiz gibi Global Risk Report'tan da bahsederiz. Ama tabii ki kaçınılmaz olarak dün tacını giydi. Inauguration'dır o tören, taç giyme töreni. Trump'a da birkaç hafta ayırmamız lazım. Önce ilk söyledikleri üstüne biraz konuşacağız. Daha sonra da koltuğuna otursun, biraz ısıtsın, neler yapacağını göreceğiz. Çünkü tam bir bilinmezlik. Herkes de her açıdan ekonomisinden tutun iklimine, uygulayacağı göç politikalarına kadar bunlara bakacağız. Şimdi geçen podcast'imizde söylediğimiz gibi modellerle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. İşin burada uzmanı tabii ki Kurnaz. Sadece ben bir şey vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz bu Intergovernmental Panel of Climate Change, yani hükümetler arası iklim değişikliği panelinin Annual Report dediği raporları var. Şu ana kadar 6 tanesi çıktı, 7. üstünde çalışıyorlar. Burada her Annual Report'ta 1'den 6'ya doğru kullandıkları iklim modellerinin gerçekten çok çok fazla parametre, veri içerir hale geldiğini görüyoruz. En sonuncu da atmosferik reaksiyonlar dahi dahil. Deniz etkisi, kara etkisi, bitki örtüsü etkisi, her şey dahil. Ama mesela permafrostun iklim değişikliğinin tetiklediği sıcaklık artışıyla bünyesindeki metanı dışarıya bırakması mesela modellerde yok. Bunun çünkü ne olduğunu da yani nasıl gelişeceğini de tam olarak bilim dünyası bilmiyor. Dolayısıyla modellerden bulunanlarla gerçekleşenler arasında hep bir fark oluyor. Kurnaz bu konunun uzmanı, modellerle çalışıyor, simülasyon yapıyor. Bana anlattıkları var. Yani bana anlattığı zaman benim şapkam uçuyor, kelim görünüyor. Biraz sizi söz edecek. Kurnaz'cığım.
Evet. Önce yani bir adım geri gelelim. Geçen bölümde konuştuklarımızı azıcık ortalama olarak tekrarlayalım. 1896'da Svante Arrhenius diyor ki atmosferdeki karbondioksit miktarı şu andakinin iki katına çıkarsa. O zamanlar atmosferde milyonda 280 parçacık karbondioksit vardı. Bu 560'a çıkarsa. Şu anda 427 gün itibariyle ve yani 280'den 427'ye çıkmış durumdayız. Böyle devam edersek yaklaşık 20-30 sene içerisinde karbondioksit seviyesi o Svante Arrhenius'un dediği 560'a ulaşmış olacak. Bu da aşağı yukarı dünyanın ortalama sıcaklığının 5 derece artması anlamına geliyor. Ha bu bir anda artan bir şey değil. Yani hani bir termostatı nasıl açtığınızda anında sıcak su ya da işte ısı gelmiyorsa dünya da aynı şekilde. Yani siz termostatı açtığınız zaman bunun ısınması yani 5 derece ortalama sıcaklık artışını bulması bir zaman alacak. Şimdi bilim olarak biz ne yapıyoruz? Bizim yaptığımız şey bir tarafta bundan işte 130 sene önce Arrhenius'un yaptıkları var. Biz bunları alıyoruz. Zamansal ve mekansal olarak daha yüksek çözünürlüğe getiriyoruz. Yani sadece 560'da ne olur değil, 450'de ne olur, 470'de ne olur, 500'de ne olur gibi. Sonra dünya ortalaması değil, işte Erhan'la ikimizin yaşadığı İstanbul'da ne olur? İstanbul'un Boğaz çevresinde ne olur gibi daha detaylı yerlere indiriyoruz. Bunu yapabilmek için de sadece atmosferde hangi sera gazları var kadar basit bir girdi değil, çok daha detaylı konulara bakmamız gerekiyor. Az evvel Erhan'ın sözünü ettiği gibi. Yani okyanus akıntılarından, yüzeyin renginden, yüzeyin hangi maddelerden oluştuğundan. Bir de tabii bunun içerisinde bilmediğimiz faktörler olabiliyor. Arrhenius'un zamanında düşünülmeyen ancak şu anda çok ciddi bir problem olan mesela permafrost dediğimiz yani Sibirya ve Alaska, Kanada bunların altında donmuş bir şekilde toprağın birkaç metre altında, yerin dibinde değil, toprağın hemen üst yüzeyine yakın kısımda.
5 ila 25 santim arasında çok yoğun mesela.
Ondan sonra ama hani yaklaşık 5 metreye kadar ki bölüm. Evet. Burada su buzuyla karışık metan gazı var. Ve bu binlerce senedir donmuş halde orada duruyor. Yalnız yüzey ısındığı zaman bu su da tabii buz da eriyecek. Onunla beraber bu metan gazı da yavaş yavaş yavaş yüzeye çıkacak. Ve metan gazı karbondioksitten yaklaşık 25 kat daha kötü bir gaz küresel ısınma bağlamında. Dolayısıyla bunun nasıl bir etki yapabileceği mesela modellerde henüz yok.
Bir şeyi eklemek istiyorum. Şimdi karbondioksitin küresel ısınma potansiyeli, global warming potansiyeli birken metanınki 25 ama karbondioksitin binlerce katı olanlar var. Niye karbondioksit ve metan çok önemli? Çünkü ikisi de termodinamik olarak çok kararlı ve atmosferdeki ömürleri çok uzun moleküller onda. Diğerlerinin çok kısa olabiliyor.
Tabii bir adım daha var burada. Diğer moleküllere baktığımız zaman onların yoğunluklarını böyle milyonda, milyardayla değil, hani katrilyonda bir falan gibi çok çok düşük konsantrasyondalar. Dolayısıyla karbondioksitin çok üstünde etkileri olsa da yoğunlukları çok az. Bir de bunlardan kurtulmak kolay. Yani şu anlamda bu moleküller dediğimiz yaklaşık olarak işte bu ozon tabakasına zarar veren kloroflorokarbonlar ve kloroflorokarbonların değişik türleri. Bunlar yer yer 30 bin, 40 bin kat daha tehlikeli olabiliyorlar karbondioksitten. Ama bunlar çok özel işler için kullanılan özel moleküller. Yani bir noktada abi onun için kullanmayın. Başka bir şey kullanın onun yerine. Dediğimizde bu olabiliyor. Yani mesela buzdolaplarında kullanılıyordu çok uzun süredir. Şimdi özellikle dikkat ederseniz bu büyük kola dolapları var marketlerin falan önünde. Onların şöyle çevresinde dolanın bir arka tarafına doğru gidin üstünde C-pentin içerir yazar. Yani bu CFC dediğimiz klorofluorokarbonları artık kullanmıyorlar.
Kullanmıyorlar.
Onun yerine C-pentin dedikleri başka bir gaz var. Yalnız şimdi bir tane çok kötü taraf var. Hani bu da araya sıkıştıralım. O C-pentin dediğimiz şey de inanılmaz yanıcıdır.
Çok yani, yanıcı tabii.
Korkunç yanıcıdır. Yani yakında deodorantlarda da o kullanılmaya başlayacak. Onun için lütfen ağzınızda bir sigarayla deodorant sıkmaya kalkmayın. Ya da saçınızı kuruturken deodorant sıkmaya kalkmayın. Bunlar felaketlere yol açabilecek şeyler. Hani yakında göreceğiz böyle gariplikleri. Ancak hani neyse konumuza dönelim. Şimdi aynen. Bizi yani bu bölümü niye esasında yapmaya karar verdik? Çünkü 2023 ve 2024 yılları bilim insanlarının beklentilerinden çok çok daha sıcak oldu. Niye sıcak olduğu konusunda da bilim insanları bir fikir yürütemiyorlar. Yani modellere bakıyorsunuz, modellerde ortaya çıkması gereken sıcaklıkların çok çok üstünde bir sıcaklıkla karşılaştık 2023'te.
Modellerin güvenilirlik alanlarının işte onu tanıtmıştık hani 1 sigma 2 sigma falan onların tam uçlarına gidiyor. Hatta dışına çıkıyordu değil mi 2 sigma?
Dışına çıkıyor. Yani şu anda bilim insanları niye bu kadar fazla ısınmış olduğumuz, neyi gözden kaçırmış olabileceğimizi düşünüyorlar, konuşuyorlar. Bir nokta var yalnız. Bunu söylediğimizde biz Erhan'la her konuştuğumuzda aynı yere geliyor konu. Bunu söylediğimde lütfen, demek ki bilim adamları, bilim insanları emin değiller henüz, şüpheleri var değil. Bizim şüphemiz olmayan kısım Arrhenius'un dediği laf. Onda hiçbir
gayet
şüphe yok.
Gayet tabii canım. Hiçbir şüphe yok önde.
Ama şu andaki durum bizim beklediğimizden de kötü gidiyor. Ve biz niye kötü gittiğini anlamaya çalışıyoruz. Yani
Arrhenius görse şaşırırdı diyebilir miyiz?
Şu anda Arrhenius görmüş olsa herhalde çok mutlu olurdu. Kendi yapmış olduklarını nelerin getirdiğine. Şimdi buradaki temel nokta şu. Yani biz daha iyi bir şeyle karşılaşmış olsak bu kadar kötümser olmayız. Yani biz ne bileyim işte 1.5 derece artış bekleyip bu sene ya da 2023-2024 civarında 5 derece 1.5 derece değil de 0.7 çıkmış olsaydı abi demek ki iklim modellemesinde bir sorunumuz var. Bizim beklediğimizden çok daha iyi deyip mutlu olurduk. Şu anda mutlu olamıyoruz. Ana problem bu. Bir de ikinci bir olay daha var. Bunu da modeller konusunda azıcık anlatmamız gerekiyor. Bu modeller karşılıklı etkileşimli modeller değil. Şimdi bu lafın ne demek olduğunu da anlatmak gerekiyor. Yavaş yavaş oraya gelecek. Ama henüz değil. Yani şimdi siz bir yüzey var mesela. Diyelim Antarktika'nın üstü buzla kaplı. Buzun bir yansıtma kapasitesi var ki bu 1'e çok yakın. Yani üstüne gelen ışığın tamamını yansıtıyor demek buz. Ama buz gidip altından orman çıkacak olsa ya da kaya çıkacak olsa bu bir yansıtma 0.4'e, 0.3'e, 0.2'ye düşebiliyor. Tabii ışığı çok daha ve ısıyı çok daha az yansıtacağı için çok daha fazla ısınabiliyor.
Kurnaz burada bir ufak şey söyleyeceğim. Alttan orman çıkmasına da gerek yok aslında. Mesela carbon particulate matter gidip eğer bu particulate matter'lar diyelim bir yağışla yere indi ve kutba da indi. Burada karbon tozlarının tabii bunların yayılma alanları çok büyük de olabilir. Çok düşük miktarda tozla o yansıtma katsayısının çok aşağıya inebildiği kanıtlanmış vaziyette.
Kesinlikle. Onun için bu Los Angeles yangınlarını konuşmadık henüz ama Los Angeles yangınlarında mesela inanılmaz miktarda...
Bence onu da ekleyelim listeye.
Olur.
Evet.
İnanılmaz miktarda toz çıktı. Yani is, kül. Bunların tamamı da koyu renkli. Ve bunlar bir noktada kutuplara taşınıp buzun karın üstüne indiği zaman oranın rengini koyulaştırıyor ve güneş ışığını daha fazla emip daha hızlı erimesine neden. Şimdi modellerin içerisinde bu yok. Yani şu anlamda yok. Buzun ne kadar hızlı eriyeceğini koyuyoruz modele. Üstünde ne kadar toz olduğunu koyuyoruz. Ama buz eriyip altından toprak çıktıysa o çıkan toprağı tekrar modele geri beslemiyoruz.
Yani zamana bağlı bir döngüsel optimizasyondan yoksun diyorsun.
Öyle diyorsan öyledir.
hayır. Öyle
biraz şimdi bunu yani, açıkla.
Şimdi modelin parametrelerinin benim bildiğim kadarıyla uzmanlığım değil ama modelin parametrelerinin bu zamana bağlı değişim bu şekilde gerçekleştiğinde ufak ufak değişmesi, hatta modele yeni parametreler eklenmesi lazım ve bunun da zamana bağlı. Onlar yok.
Onlar var. Orada bir sorun var. Yok.
Peki.
Yani zamana bağlı olarak o parametreleri değiştiriyorsun.
Ama alttan bitki çıkması var mı?
Şimdi her şey var.
Ha, peki.
Ama bunlar sadece senin baştan modele koyduğun şeyler. Yani model kendi içerisinde bir şey oluşturup, evet, onun bir sonucunu görüp ondan sonra o sonucu tekrar kendisine geri beslemiyor.
Anladım.
Tek yönlü çalışıyor.
Daha açık. Evet.
Tamam. Şimdi sorunumuz bu. Ha, bu modeller olacak mı? Yapay zekaydı, şuydu, buydu. Kesinlikle olacak 3-5 seneye kadar. Yani işte Erhan'ın bahsettiği yaklaşık 6-7 senelik periyotlarla IPCC'nin büyük raporları çıkıyor. En son 2023'te fiziksel temeller çıktı. Muhtemelen 2030'da bir rapor daha çıkacak. 2030'da çıkacak rapor için henüz böyle bir çalışma yok. Yani eski modellerin devamı olarak geliyor 2030. Ama bir sonraki döngüde 2036-2037 orada çıkacak olan sonuçlar çok büyük ihtimalle bu dediğimiz şekilde olacak. Şimdi bu da tabii bilimsel olarak bizim tahmin yeteneğimizi ya da öngörü yeteneğimizi korkunç derecede geliştiriyor. Yalnız gene de doğa bizim beklediğimizin her daim üstünde şeyler çıkartıyor karşımıza. Onun için de oturup kafamızı kaşıyıp biraz daha düşünüp daha iyi modeller yapıp devam etmemiz lazım. Şimdi burada yalnız Türkiye'yi ilgilendiren bağlamda kısa bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu modelleri yapan dünyada çok büyük enstitüler var. Bunların büyük olmasının iki yönü var. Birincisi, çok ciddi insan kaynakları var. Yani birkaç yüz doktoralı bilim insanı çalışıyor buralarda. Ama bunun ötesinde bizim herhangi bir noktada sahip olabileceğimiz bilgisayar kaynağının bin katı bilgisayar kaynakları var. Yani onların bilgisayar kapasiteleri, sabit diskleri bu korkunç daha yüksek bizim Türkiye'de elde edebileceğimizde. Şimdi dolayısıyla
bin katta da çok şeysin yani, muhafazakarsın aslında, çok daha fazladır.
Ya şimdi ben bizim labda ne kadar olduğunu bildiğim için yaklaşık bin kat diyorum. Çünkü bizim laboratuvarda biz bir karar verdik. Dedik ki biz bundan sonra iklim modellemesi yapmayacağız. Niye yapmayacağız? Çünkü bu büyük merkezlerin modellemeleri o kadar gelişmiş, o kadar detaylı, o kadar derine inen modeller ki biz o noktaya gelmek için bir sürü para harcıyoruz, emek harcıyoruz ve bunun karşılığında elde ettiklerimiz yeterli değil. Çünkü bu modeller, merkezlerin yaptığı bu modeller inanılmaz veri içeriyor. Ve şu andaki yapay zeka ile bütün tekniklerle bu verileri inceleyip sonuçlar çıkartmak esasında çok daha avantajlı bizim açımızdan. Onun için bizim gibi gelişmekte olan ve bilgisayar kapasitesi o seviyede olmayan ülkelerin artık olan veriyi inceleyip yapacağımız işler için fikir üretmesi gerekiyor. Esas ihtiyacımız bu ülkede. Yani daha fazla model, daha yüksek çözünürlük, artık sonuna geldik çözünürlüğün. Yani biz neredeyse 1 kilometre çözünürlüklü veri üretiyoruz. Ne işe yarıyor? 5 kilometre yetmiyor mu? 5 kilometreyle de pek çok şey oluyor gibi. Evet, ben burada susup...
Şimdi şöyle, kurnazın dediğine küçücük bir şey ekleyeyim. Biz bizim modellerimizden çok daha komplikelerini dışarıdaki enstitüler üretiyor ve mutlak ki kurnazın dediği gibi onlardan yararlanmak çok iyi bir yöntem, çünkü ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'deki yerel yapılacak olan yatırımların hangi iklimden karşılaşacağını, bu yatırım herhangi bir şey olabilir, hangi iklimden karşılaşacağını, hele tarımda, rüzgar enerjisinde, güneş enerjisinde, onlarda çok daha iklim tabii etkili, etkin parametre, birincil parametre, bunları iyi bilmemiz lazım. O nedenle dışarının ürettiği, o dev enstitülerin ürettiği modelleri kullanarak, onları baz alarak, bir nevi referans kabul ederek onun üstüne geliştirmek bizim için daha iyi bir yol. Çünkü ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Öyle değil mi Kurnaz?
Kesinlikle. Bir de aklınızda olsun, hani özellikle gençler varsa dinleyen, bu konuda master doktora yapmak isteyen herkese de kapımız açık. Her vakit gelin. Data çünkü hiçbirimizin erişemeyeceği kadar çok büyük bir miktarda. Onun için gelin hep birlikte analiz yapalım.
Peki. Bu podcast'imizi kapatıyoruz. Tekrardan Özge'ye ve Artizan'a teşekkür ediyoruz. Sesimiz güzelse onlara borçluyuz. Yani bizim sesle bir orijinallik yok. Görüşmek üzere diyorum.
LinkedIn paylaşımlarının altında da yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.
Evet, bekliyoruz. Hadi bay bay.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Artisan Podcast.